Mavi Vatan.
Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar. Teknik masada Tolga Kökten ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca bugün de sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle: +90 312 463 34 21. Bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Efendim, bu hafta Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçları, imkan ve kabiliyetlerini ve deniz kuvvetleri açısından Türk savunma sanayinin dünü, bugününü ve yarınlarını emekli Deniz Kurmay Albay Mustafa Haluk Baybaş'la konuşacağız. Ayrıca geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de değineceğiz. Konuklarımız bizlerle birlikteler. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve emekli Deniz Kurmay Albay Mustafa Haluk Baybaş, hoş geldiniz efendim.
Teşekkürler. İyi yayınlar.
İyi, teşekkür ederim.
Haluk Bey aynı zamanda bir araştırmacı yazar.
Evet, onu da ilave edelim. Mavi Vatan'da haftanın değerlendirmesini almak üzere hemen sözü size bırakalım Sayın Yavuz. Buyurun.
Evet, hemen hızla girelim ki konuğumuzla konuşacak zamanı daha da artırabilelim. Şimdi bu geçtiğimiz hafta içerisinde Mavi Vatan konusunda Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili fazlaca bir şey yok ama gene de ilgilendiren önemli konular var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mitsotakis hükümeti şimdilik kurtuldu diyor. Biliyorsunuz Yunanistan'da Genelkurmay Başkanı'nın da içerisinde bulunduğu, bazı kuvvet komutanlarının da bulunduğu çok üst düzeydeki kişiler dinlenmişlerdi. Bu dinleme skandalı olarak geçiyordu. Onun üzerine de hatta ana muhalefet partisi Siriza'nın başkanı Tsipras da bunun üzerine gitmişti. Ve burada Yunanistan dinleme skandalı mecliste de gündeme getirildi. Ancak görünen o ki bu Siriza'nın yapmış olduğu girişimlere rağmen Mitsotakis hükümeti kurtuldu bundan. Çünkü verilen güven oyu oylamasında reddedildi bu önerge. Bu şekilde kurtuldu ama akıllarda da bir şey kaldı. Soru işareti kaldı tabii. Türk-Yunan askeri rekabetinde yeni boyut savunma fuarları diyor. Şimdi Türkiye'nin İDEF isminde kısaca bir savunma fuarı var. Bunu hatta önceleri 2 yılda bir Ankara'da yapardı. Sanıyorum her yıl yapılmaya başlandı artık.
Şu anda İstanbul'da.
Ve İstanbul'da, Beylikdüzü'nde yapılıyor. Ben Ankara'dakilerin çoğuna gitmiştim. İstanbul'da bir kere gidebildim. Hakikaten hem Türkiye'nin savunma sanayindeki üretimlerinin hem de dünyanın sayılı ülkelerinin üretimlerinin gelip sergilendiği bir fuar bu. Bu tarihte, yani İDEF'in olduğu tarihlere bu defa Yunanistan'da savunma fuarı koymuş. Mesela 2020 yılında 22-24 Haziran ve 2021 yılında 13-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Yunanistan'ın DFA adlı 9-11 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmış. Şimdi bizim İDEF'le aşağı yukarı aynı döneme rastlıyor. Burada da şunu görüyoruz, neden aynı tarihlere rastlıyor diyerekten. Aslında iki sebebi var. Birincisi şu, bunu yaparaktan Türkiye'ye karşı olan ülkeler yerine veyahut da Yunanistan'a daha yakın olan ülkelerin savunma sanayindeki firmalarını oraya çekebilmek. Bir diğeri de son zamanlarda Türk savunma sanayindeki atılımla birlikte, birazdan zaten değerli konuşmacımızda da bunu değerlendireceğiz. Türk savunma sanayinde bazı sektörlerde, denizcilik sektöründe, havacılık sektöründe, karacılık sektöründe önemli bir atılım var. Bir zamanlar ihtiyacımızın %25-30'u falan derken şu anda bazı ihtiyaçlarımızı %65-70'lere hatta 75'lere çıkarttık. Mesela Milgen projesi için söylenen şey şu, %75'i tamamen yerli üretimlerle donatılacak şeklinde deniyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'deki savunma sanayine İDEF'e, özellikle Türkiye'ye savunma sanayiyle ilgili ürünleri satmak isteyen firmaların ilgisi daha azaldı deniyor. Gerekçelerden bir tanesi de buymuş. Ama şunu görüyoruz ki aynı tarihleri yakın olması, yani Yunanistan'ın bunu biraz da Türkiye'ye karşı hasetliğinden olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka konu, Libya'dan Türkiye açıklaması var. Anlaşma geçerli diyerekten. Burada daha önce sevgili dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Sıkça gündeme getirmiştik. Ekim ayı başlarında geçen yılın Libya ile bir mutabakat imzaladı Türkiye. Bu hidrokarbon yataklarının araştırılmasıyla ilgiliydi. Sadece kara değil, özellikle denizde. Çünkü Türkiye'nin elinde 4 tane gelişmiş deniz tabanında araştırma yapan gemiler var. Bu anlaşma yapılmış. Yunanistan buna karşı çıktığı gibi, hatta Birleşmiş Milletler'e böyle şikayet etmişti. Gerekçesi de Libya'daki hükümetin geçerli olmadığı yönündeydi. Kaldı ki Libya'daki hükümet Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir hükümet. Ulusal mutabakat hükümeti. Gerekçesi de şuydu, onların ulusal meclislerinin seçimi ertelendi. Libya'da bir türlü seçim yapılamadı. Bunu gerekçe göstermişlerdi. Ve arkasından da gene ulusal meclis tarafından da bu anlaşmaların geçerli olmayacağı yönünde bazı açıklamalar olmuştu. En son Libya Petrol Bakanı Muhammed Aoun anlaşmanın geçerli olduğunu söylüyor. Midris Ay haber sitesine konuşmuş ve Aoun anlaşmanın ülkesinin komşularına karşı olduğu iddiasında reddediyor. Yani ne Mısır'a karşı bu, ne Cezayir'e karşı ya ne Yunanistan'a karşı. Biz tamamen hiçbir kimseye olumsuz bir etki düşünmeden kendi kaynaklarımızı çıkartmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin elinde bunları çıkartabilecek, araştırabilecek gerekli sistem ve gemiler var diyor. Onun için bunlar herhangi bir yasayı ihlal etmediğimiz için Türkiye ile yapılan anlaşma geçerlidir diyor. Şimdi bir şey gene Herson, kuzeyimize geliyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Burada Herson ya da Kerson adlı bir şehir var. Burada da Şubat 22'den beri mahsur kalan Tuzla isimli bir Türk gemisi var. Buna da füze isabet etmiş. Dolayısıyla Mavi Vatan'la ilgili olduğu için bunu da yazıyoruz. Ama yani gemide henüz bir ölen ve yaralan olduğuna ilişkin haber yok. Bu da iyi bir şey. Karadeniz'de alarm. Başı boş mayın ekipleri harekete geçirdi diyor. Karadeniz'de biliyorsunuz Mart 2022'den itibaren bu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çok sayıda demirli mayın zincirlerinde ya da bağlarından kopmuştu ve Karadeniz'deki akıntıya paralel olaraktan bir mayın tehdidi söz konusuydu. Ve bu işte geçen hafta içerisinde Bulgaristan tarafından da buna dikkat çekilmiş. Bulgaristan Savunma Bakanlığı'na yapılan açıklamada başıboş mayınların kıyıdan 14.8 deniz mil açıkta bulunduğu ve ilk olarak Ukrayna bandıralı bir gemi tarafından görüldüğü belirtiliyor. Gene bir önceki pazartesi gününde Karadeniz kıyısındaki Tülneva köyü yakınlarında kıyıdan 200 metre açıkta tespit edilmiş ve kontrollü bir şekilde imha edilmiş. Bu Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne söylediği. Bizde de var aynı şekilde Türk Deniz Kuvvetleri'nde sürüklenen mayın tehdidine karşı yoğun mesaisi diye bir şey var. Bu savaşta 18 Mart 22'den itibaren yayınlanan Notmar ile denizcilere ikazla birlikte, uyarıyla birlikte Türkiye'nin de gözetleme faaliyetlerini Romanya ve Bulgaristan Deniz Harekat Merkezleri koordineli olarak yaptıklarını biliyoruz. SAS timleri bugüne kadar 4 mayın imha etmişler. Ya geçen haftaya kadar diyelim. 3 mayın sualtı savunma timleri, SAS timleri tarafından etkisiz hale getirilmiş. Sonra bir de en son olarak 18 Ekim'de Kıyıköy Kırklareli açıklarındaki bir mayında gene SAS timleri tarafından imha edilmiş. Yani sadece Bulgaristan değil, Türkiye'nin de bu mayınlar konusunda hassasiyetini koruduğunu ve mücadele ettiğini görüyoruz. Şimdi Bulgaristan dedik, bir şey daha. Biliyorsunuz Türkiye'nin Antarktika seferi vardı. Hatta şimdiki sanıyorum Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Hanım da buraya gitmişti, öyle hatırlıyorum ben. Şimdi Bulgaristan da bir grup araştırmacı 31. Antarktika Seferi kapsamında yola çıkıyormuş. Gene orada da denizciler ağırlıklı olaraktan gene araştırma yapacaklarmış. Komşumuzdan önemli bir atılım olduğu için bir paylaşmak istedim. Bir başkası STM'den insansız denizaltı hamlesi diyerekten STM daha önce az da olsa bahsetmiştik. Özellikle MilGem projesinde yani Milli Gemi projesinin yazılım boyutunda çok önemli bir yer edinen bir Türkiye'deki özel firma. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM bünyesinde insansız denizaltı platformu geliştirilmesi amacıyla çalışmalara başlandığını açıklıyor. Denizaltı alanda yürüttükleri çalışmalarla uluslararası alanda güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyorlarmış. Biz de bundan büyük bir zevk duyarız. Gene STM bilindiği gibi Pakistan'da imza attığı ihracat başarılarına önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmış. Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'na ait 3 adet Agosto 90B sınıfı denizaltının modernize edildiği projede ikinci gemi olan iki gemi daha yapılan törenle Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'na teslim edilmiş. Son olarak Uzak Doğu'dan bir haber yahut da gelişme. Zaman zaman gene söylüyoruz. Çin ile Japonya arasında biliyorsunuz Senkaku adaları nedeniyle bir deniz yetki alanları sorunu vardı. Çin'e ait gemiler Japonya'nın iddia ettiği bu adaların karasuları içerisine girmiş. Ama Çin diyor ki bize aittir diyor. Böyle bir şey var. Diyelim burada noktayı koyalım. Konuşmacımıza vakit kalsın.
Evet, Mavi Vatan'da geçen hafta yaşanan gelişmeler böyleydi. Şimdi bir soluklanalım. Aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Emekli Deniskurmay Albay Mustafa Haluk Baybaş ve Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Bu hafta Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçları imkan ve kabiliyetlerini konuşacağız dedik. Buyurunuz sayın Yavuz. Evet.
Şimdi biz her ne kadar profesörsek de kıymetli arkadaşımız Haluk Bey de emekli Deniskurmay Albay ve araştırmacı yazar aynı zamanda. İki emekli denizci olaraktan biraz şöyle denizlere gidelim, harp silah araçlarımızı hatırlayalım dedik. Evet. Mavi Vatan diyoruz. Mavi Vatan'ı korumak için Türk Deniz Kuvvetleri'nin elindeki mevcut deniz harp ve silahları yahut da deniz harp silah ve araçları, platformları nelerdir? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz tekrardan.
Çok teşekkür ederim Sayın Komutanım.
Şimdi isterseniz ilk sorumuzu şöyle yöneltelim. Türk Deniz Kuvvetleri'nin harp silah ve araçları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Hangi tip platformlar vardır? Nerede inşa edilmişlerdir? Hangi maksatta kullanılırlar?
Evet. Evet, harp silah ve araçları dediğimizde ilk önce tabii Deniz Kuvvetleri'nde akla gelen gemilerdir. Gemilerimizi şöyle bir kısaca hemen hızlı geçecek olursak. Klasik denizaltılarımız var, 12 adet. Bunlar 1970'lerin sonundan itibaren Almanya'da lisansı alınarak
Ay sınıfı
dediğimiz bizim işte Atılay, Saldıray, Batıray diye devam eden gemi serisi. Bunların ilk 3 tanesi Almanya'da yapılıyor. Daha sonraki gemilerin tümü Gölcük Tersanemizde inşa edilmiştir. Tabii ki orada bir teknoloji transferi de ülkemize.
Yani bunlar eski Amerikan teknoloji denizaltılarından sonra yeni evet. olaraktan hem evet. Türkiye'de hem de Almanya'da evet. inşa edilmiş olan denizaltılar.
Tabii. Bunlar genelde dörtlü paketler halinde yapıldı. Ondan sonra Preveze sınıfı denizaltılarımız inşa edildi. Bunlar 29-24 yaşlarında daha teknolojik ve her yeni versiyon model gemide daha modern sistemler yer almakta. Bir de tabii geminin biraz da boyutu büyümekte ki ateş gücü, sensör imkan kabiliyetleri artması açısından. Gür sınıfı dediğimiz yine tip 209 sınıfı, Ay sınıfı denizaltılarının 1400 tonluk modeli. En sonunda malumları olduğu üzere reis sınıfı dediğimiz şu anda da inşası sürmekte olan havadan bağımsız tahrik sistemi dediğimiz değişik bir tahrik sistemine de haiz olan, dolayısıyla denizaltının gizliliğini daha uzun süre
yani su üzerine çıkmadan veya periskop seyri yapmadan
evet, uzun süre su altında kalarak,
tıpkı nükleer denizaltılar gibi değil mi?
Tabii. Evet. Malumları denizaltının en büyük özelliği gizlilik vasfıdır. Gizlilik vasfını uzun süre idame edebilmesi önemlidir. Tabii su altındaki tahrik sistemi de elektrik bataryası olduğu için bunu zaman zaman şarj etme gereği vardır. Bu da şnorkel tabir ettiğimiz işlemle olur. Bunun için de satha bir direk sürmek gerekir.
Şimdi Serzan oraya ayrıntıya girmeyin şey de yapar. Şunu sormak istiyorum. Biz benim Bahreye'de olduğum dönemde bunlar ilk çıktığında hibrit denirdi. Yani son zamanlarda hibrit melez olayı her şeye girdi. Hibrit savaşa evet, girdi. Buna hibrit tahrik sistemi ya da makine sistemi evet, deniyordu o zaman. Şimdi şeyi soracağım. Türk denizaltılarından harpun güdüm mermisi atılıyor mu şu anda?
Tabii atılıyor.
Yani torpidolara ilaveten harpun güdümlü
füzemiz de atılmakta. Evet. Dolayısıyla daha uzun menzillere angajman imkanı
yani sağlamakta. Yani su üstü gemilerine sadece torpidolara değil harpun güdümlü evet, füzesi de atılıyor. Evet. Peki diğer platformlar nelerdir?
Diğer fırkateynlerimiz tabii ana vurucu donanmanın bel kemiğini oluşturmakta. Bunlar bizim Gabya sınıfı dediğimiz Amerikan menşeili Perry sınıfı, Oliver Hazard Perry sınıfı dediğimiz 8 adet bunlardan mevcut. Tabii bunların ömürleri birazcık ileri, yaşları birazcık ileri, 40'lı yaşlarda bu gemiler. Ama bunlarda tabii Genesis modernizasyonu yapılmış durumda. Bizim kendi Armercom ve Havelsan.
Nedir o Genesis'te? Azıcık açıklayayım.
Komuta kontrol sistemlerinin, evet, sensörlerinin, silahlarının tamamen birbirine bağlandığı, füzyon edildiği ve bu şekilde atış imkanlarının kazandırıldığı, genişletildiği bir sistem. Bunların dördüne de ayrıca Evolved Sea Sparrow güdümlü füzesi dediğimiz satıhtan havaya bir füze
hava savunma
imkanı yani, da ilave edildi. Bunlar bariyemizin deplasman olarak en büyük fırkateynleri hali hazırda 4100 ton civarında. Daha sonra Almanya'dan bizim 80'li yılların sonuna doğru lisansını da alarak ilk dördü Almanya'da, dördü Türkiye'de Gölcük Tersanesi'nde yapılmak üzere Yavuz ve Barbaros sınıfı fırkateynlerimiz var. Bunlar da modern fırkateynler. Bunlar da en yenisi 23 yaşında TCG Kemal Reis. Yavuzlar birazcık yaşlandılar. Onlar da ilk gemi TCG Yavuz 36 yaşında. Bunların da imkan kabiliyetleri gayet yeterli.
Bir azıcık araya gireyim. Şimdi anılarım depreşti. Barbaros'un alınışı sırasında ben Almanya'da deniz ateşçisiydim. O törende de bulundum.
Evet. Ya ben de tabii Yavuzlar'da ve Barbaros'larda çalıştım. Barbaros sınıfı gemilerde çalıştım. Özellikle Barbaros'un
komutanını yaptım. Şimdi kaç tane var elimizde bunlardan, mekolardan?
Yavuzlar'dan 4, Barbaros'lardan 4, normal 8 oldu. 8'de Gabya sınıfı fırkateyni, 16 tane fırkateynimiz var.
Peki bu mekola Barbaros'ların diğer Yavuz sınıfından farkı ne deplasman tonaj olarak yani?
Barbaros'lar biraz daha küçük. 3350 ton, 118 metre. Ama yine de tabii ki güçlü gemiler, silah sistemleri güçlü, harpunu, şimdi onlar atmacayla değiştiriliyor. Satırtan havaya füze sistemleri, 127 milimetre topu, ana bataryası, yakın savunma silah sistemleri, torpidoları, işte helikopteri, her şeyi mevcut bir gemi, sonar sistemleri, hepsi var.
Evet, yani bu söylemiş olduğumuz fırkateynler su üstü muharebesinde özellikle düşman lojistik konvoyuna taarruzlarda veya bir çatışma çıktığında onları koruyan, eskort edenlerle birlikte mücadele için veya aynı zamanda da gerektiğinde kara bombardımanı yapmak evet, için değil mi?
Kara bombardımanı yapabilir, harpun veya atmaca ile kara hedeflerine füze angajmanı da gerçekleştirebilirler.
Evet, başka neler var?
Daha sonra hücum botlarımız var, yine ana vurucu unsurlar olarak. Bunlar da yine Alman tersanelerinde Lürsen tersanelerin lisansıyla İlkleri yine Almanya'da yapılmış ama son gemilerin hepsi İstanbul Tersanesi'nde, askeri tersanede yapılmış gemiler. Kılıç sınıfı dediğimiz 9 tane en modern gemilerimiz var. Daha onlardan eski olarak Yıldız sınıfı 2 gemimiz. Doğan ve Rüzgar sınıfı da ilk hücum botlarımız bulunmakta.
İlk Doğan'la başladı
İlk
zaten.
İlk Doğan'la başladı. Doğanlardan bir tanesi hizmet dışına ayrıldı geçenlerde. TCG Martı. 3 tane kaldı onlardan. Hücum botlar tabii daha ziyade kıyı harbinde etkin platformlar.
Yani bir zamanlar şöyle denirdi. İşte fiyortların olduğu veya Ege gibi çok
evet.
Böyle adacıkların, koyların olduğu yerde kullanılır denirdi. Sanıyorum son zamanlarda şeyler hücum yahut da ne diyelim onları taarruz helikopterleri çıktıktan sonra
şimdi tabii
biraz
imkan kabiliyetler
değişmeye başladı bunlar.
İmkan kabiliyetler arttı. İHA'ların, SİHA'ların çıkması,
evet,
onların
evet.
Harekat ortamına gelmesi, taarruz helikopterlerinin oluşması, envantere katılması ama yine de elde bir miktar her türlü yetenekten bulundurmak evladır. Çünkü harekat alanında ne zaman hangisine ihtiyacınız olacak,
evet.
Şartlar sizi başka zorlayabilir.
Peki başka hücum botların dışında hangi platformlar var?
Bunun dışında tabii bunlar ana vurucu unsurlarımız. Bir de tabii korvetlerimiz var. Milgem olarak daha ileride belki açıklayacağız. Güdümlü mermili korvetlerimiz var. 4 tane bunlar da şu anda. Karakol gemilerimiz var. Daha küçük boyutlarda. 16 adet. Mayın tarama avlama gemilerimiz var. 11 adet. Tank çıkarma gemilerimiz var. Bunlar da tabii amfibi hareket için elzem platformlar.
Bunlar Türkiye'de inşa edilenler mi? Tank çıkarma,
tank çıkarma gemileri Türkiye'de inşa edildi. Hepsi Türkiye'de inşa edildi. Ta TCG Osman Gazi'den itibaren ilkleri bunların Çaka Bey, Saruca Bey, Karamürsel Bey. Çaka Bey tedavül dışına çıktı şu anda.
Hizmet dışına.
Hizmet
evet.
Dışına çıktı. Osman Gazi şu anda hizmette. Çıkarma araçları var, daha küçük çaplı. Tabii bu
bir de bunlara ilaveten tabii amfibi hücum gemisi yapıyoruz.
Tabii TCG şu anda TCG Anadolu'da bu sene medyadan takip ettiğimiz kadarıyla Deniz Kuvvetleri envanterine girecek. O da muazzam bir kuvvet çarpanı, bir güç aktarım kabiliyeti olarak Deniz Kuvvetleri'nde yerini alacak.
Ve şimdi gördüğüm kadarıyla Milgem'den de bahsettiniz. Yani ağırlıklı olarak biz yeni gemi inşaaya Almanlarla birlikte başlamışız.
Evet.
Sonra Türk evet. Gemi İnşaat Sanayi'nde gördüğümüz gibi Milgem, sonra bu ondan önce tank çıkarma gemileri yahut da amfibi gemiler. Bunları Türk tersanelerinde
evet.
Yapıyoruz. Değil mi?
Tabii.
Denizaltılar her ne kadar Almanlarla birlikteyse büyük çoğunluğu yine Türk
yani,
askeri tersanede içinde.
Milli ediyor. Değil ama yerli.
Evet. Evet.
Yani evet. Lisansı bizde değil ama yerli. Ama şu anda bizim MIL'den olarak adlandırılan Milli Denizaltı projemizde hala yürümekte. O da tasarım aşamasında.
Evet.
Tabii deniz kuvvetlerinde platform olarak deniz hava platformlarımız da var. Deniz karakol uçaklarımız var 10 adet. Deniz helikopterlerimiz var. 33 adet.
Bunlar da dışarıdan bildiğim kadarıyla.
Evet tabii bunlar
yani
dışarıdan.
Mesela uçaklar, deniz karakol uçakları
tabii.
Şeyden kasa sınıfı
kasalar,
İspanya'dan.
6 tane İspanya'dan, 4 tane de AT-72 İtalya'dan.
İtalya'dan.
Bunlar evet. Tabii denizaltı savunma harbinde çok önemli unsurlar. Deniz
ayrıca, helikopterleri. Ayrıca da keşif gözetleme.
Keşif diye. Gözetleme evet. Denizaltı savunma harbinde.
Tabii, tamam bir şey yapalım isterseniz. Biraz hızlandırayım ben. Son yıllarda Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren harçlar ve araçları hangileridir dedik. Biraz önce bahsettik ama bunlar hangi ülke veya hangi ülkeden tedarik edilmiştir veya milli diyoruz. Özellikle milli olanların üzerine biraz daha vurgu yapacak olursak yahut da yerli ve milli diyelim.
Şimdi son yıllarda giren harçlar araçları dediğimizde bir milli olarak yaptığımız STM'nin ana yükleniciliğinde TCG Ufuk test ve eğitim gemisi var. O Deniz Kuvvetleri envanterine 2022 yılında hizmete girdi. SİHA'lar var özellikle Deniz Kuvvetleri'ne yeni envanterine giren.
Silahlı deniz araçları.
İnsansız hava aracı SİHA'lar.
Silahlı insansız
Aksungur,
deniz aracı.
Aksungur var TAI'nin yapmış olduğu. Bu da çok önemli bir platform. 60 saat havada kalabiliyor. Bu muazzam bir şey. Yani bunu da Deniz Kuvvetleri hem keşif gözetleme hem de denizaltı savunma harbinde kullanmayı düşünüyor.
Bu yani hem şey hava kuvvetlerine hem kara kuvvetlerine hem deniz kuvvetlerine ihtiyacı için.
Peki
bu
her kuvvet kendine göre tabii yapılandırıyor.
Bunun inebildiği platform var mı o SİHA'ların?
Efendim?
Bu platform var mı yani gemi var mı bu SİHA'ların inebildiği yoksa?
Yok.
Karadan.
Şu anda karadan. Tabii.
Ama işte TCG Anadolu'nun bunları da kapsayacağı söyleniyor. Bunları da barındıracağı söyleniyor.
Evet. Baykar, tabii deniz kuvvetlerinde Baykar'ın da TB2 mevcut 8 adet. O da kullanılmakta. Tabii takip ediyoruz biz de. TCG Anadolu'ya TB3 isminde özel Anadolu'dan kalkıp inebilecek özelliklerde bir çalışma yapıldığını heyecanla takip ediyoruz. İnşallah bu olursa dünyada bir çığır açılmış olacak aslında. Bir ilk olacak.
İnşallah.
O zaman tabii ki TCG Anadolu'nun ateş gücü, erişim gücü inanılmaz derecede uzayacak. Yani bizim deniz kuvvetlerimiz şu andaki ana görevi mavi vatanı korumak gibi olsa da tabii güç aktarımı kapsamında daha deniz aşırı ülkelerde, dost ülkelere destek mahiyetinde görevlendirmelerde beklenebilir.
Yani şimdi Türkiye Afrika'ya açıldı mesela. Afrika açılımıyla birlikte birçok şey var. Burada söylemiştik sevgili dinleyicilere. Moritanya'da bile 30-35 tane açık deniz balıkçı filosu var Türkiye'nin. Evet. Yani okyanuslara açılabilir. Veya Somali'de üssü var.
Yani soydaşlarımız, müttefiklerimizin, dostlarımızın korunması kapsamında nerede ihtiyaç varsa deniz kuvvetleri dünyanın o noktasına gidecek kabiliyete erişmiş durumdadır şu anda.
Veya şu anda işte biraz önce bahsetmiştim Libya ile yapmış olduğumuz hidrokarbon araştırma anlaşması var. Dolayısıyla Orta Akdeniz'de buna ihtiyaç olabilir. Kıbrıs'ın güneyinde ihtiyaç olabilir.
Şu anda biz burada konuşurken Libya açıklarında fırkateynlerimiz var.
Evet, evet. Başka neler var? Başka?
Deniz kuvvetleri envanterine gelen yine Atmaca malumları satıktan satığa güdümlü füze sistemimiz şu anda seri imalata başlamak üzere. Akya ağır sınıf torpido yine denizaltılarımızın çok önemli bir silah sistemi. Bu da 50 kilometre menzili olan. Bu da yakında seri üretime geçecek. Çok zor bir projeydi bu. Dünyada yapan birkaç tane ülke var. Türkiye bunu başardı. Roketsan bunu başardı.
Eskiden STN Atlas'tan alırdık bunları.
Evet, genelde Alman malı, Amerikan malı olarak var. Yani büyük denizci devletlerin tabii ki var kendilerine. Yine makine kimya endüstrisinin 76 milimetre topu var, deniz topu var. Bunu seri üretime başlayacaklar diye biliyorum. Bu da gemilerimizde yer alacak. İnsansız deniz araçlarımız var son dönemde. İnşa edilmekte olan ilki Ares Tersanesi'nin ve Meteksan'ın işbirliğiyle ULAK silahlı insansız deniz aracı şu anda üretime girdi deniz kuvvetleri için. Prototip zaten angajmanı
i̇şte herhalde yaptı. Hücum botların yerine bunlar özellikle düşünülüyor değil mi?
Bunlar tabii ki kuvvet çarpını olacak. İnsansız olmanın verdiği çok büyük avantajlar var.
Bir de şeyi de var mı bunların? Silahlı olduğuna göre denizaltı savunma maksadı da var
tabii
mı?
Tabii şimdi bunların tabii sadece Ares değil, Ares'ten daha sonra Aselsan'ın yaptığı var. Değersan ve Yaltes'in yaptığı salvo var. Yoncaonuk ve Havelsan'ın birlikte yaptığı sancar var. Ve yine Aselsan ve Sefine Tersanesi'nin yaptığı Mir gibi platformlar var. Duyduğumuz kadarıyla SSB bunların hepsini farklı bir rolde yapılmasını istemiş. Yani kimisi elektronik harp olacak, kimisi asimetrik tehditte kullanılacak. Kimisi denizaltı savunma harbinde kullanılacak. Kimisi işte mayın avlama sisteminde kullanılacak. Dolayısıyla bu yeni bir
yani tehdit sınıflandırması yaparaktan her tehdide karşı
özellikle
özel bir önlem alacak şekilde üretiliyor.
Üretilecek. Bundan. O donanımlara haiz. Mesela DSH yapacak
denizaltı savunma
harbi yapacak olan sisteme sonar takılacak. İşte torpido takılacak. Ama diğerine mayın avlamayla ilgili sensörler takılacak. Evet. Dolayısıyla bunlar tabii hızlı, süratli ve gizliliğini muhafaza edebilecek küçük oldukları için tespit edilmeleri de zor. Hareket alanında özellikle kıyı harbinde çok büyük bir kuvvet çarpanı olacak.
Evet.
Yani son dönemde
biraz da şeyden, Milgem'den de bahsedin. Bunlara ilaveten.
Tabii Milgen projesi tabii gurur kaynağımız. Bunun fikri temelli 1992 yılında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ural Beyazıt'ın direktifiyle atılmıştır. Yani hani hemen olmuyor bu işler. Bir altyapısı var. Uzun süre daha sonra korvet tasarımı için Milgem, fırkateyn tasarımı için TF-2000 isimlerinin kullanılması benimseniyor. Milli yazılım için Deniz Harp Okulu mezunu mühendis subaylar yurt dışına özel kurslara gönderiliyor. Tabii bu arada yazılım geliştirme merkezi kuruluyor. Bu yazılım geliştirme merkezi ilk önce bizim eski tepe sınıfı fırkateyn diyebiliriz. Nak sınıfı fırkateyn istihamesini modernize ediyor. Daha sonra Armerkom kuruluyor. G sınıfı fırkateyn.
Araştırma Merkezi Komutanlığı.
Tabii Araştırma Merkezi Komutanlığı. Biz kısaca Armerkom diyoruz. İstanbul.
Açılışında vardım ben Deniz Harp Okulu dekanıyken.
Evet, tabii ki. Evet efendim. G sınıfı fırkateynlerin bunlar ilk önce biraz evvel bahsettiğimiz üzere modernize edilmesinde çalıştılar. Genesis sistemini geliştirdiler. Bu arada tabii Milgem'de yeni bir gemi yapmak istediğinizde önünüze bir sürü engel çıkıyor. Birçok engeller çıktı içeriden dışarıdan. Ve proje hemen hemen durma aşamasına geldi ki 2003-2500 yılları arasında 20. Deniz Kuvvetleri Komutanımız...
Yani ben şöyle o zaman araya gireyim. Deniz Kuvvetleri'nde lojistikte çalışmış olan şu anda emekli bir arkadaşımız var. Ondan söyleyeyim. Biliyorsunuz o dönemlerde Türkiye özellikle Almanya ile yeni gemi inşa projeleri üzerinde çalışıyordu. Almanların değişik şekillerde bunu firmaların daha doğrusu önlemeye çalıştıkları yönünde örnekler vermişti bana.
Almanlar da var, Amerikalılar da var. Yani gelin beraber yapalım, biz yapalım şeklinde. Ama merhum Oramiral Özden Örnek Komutanımız yeniden bu projeye hız kazandırdı. Sivil tersaneleri ve yurt çapında savunma sanayi firmalarında üretim sistemin içine katacak bir modellemeyi başardı. Kişisel gayretleri ve devlet kurum ve kuruluşlar arasında olağanüstü işbirliği sağlayan liderliği sayesinde Milgem projesinin ilk gemisi TCG Heybalat'ın omurgası 2005 yılında İstanbul tersanesinde kızağa kondu. Hatta bu engellemelere hani vaktimiz varsa kısa bir anımı da anlatmak isterim.
Tabii buyurun.
Yavuz Savaş Harekat Subayı'yken İtalya'da SVG-4 olarak isimlenen o zaman elektronik harp denemelerine katılmıştık. Seyir öncesi tabii pre-sale konferansları olur, briefingler olur. O briefinglerde İtalyan firmaları kendi sistemlerinin tanıtımını da yapmışlardı. Daha sonra resepsiyona geçildi. Resepsiyonda o tanıtımı yapan arkadaş dedi haftaya ben dedi Ankara'ya gidiyorum dedi. Dedim neden? Sizin dedi Milgem projesine biz de teklif vereceğiz dedi. İşte kendi sistemlerini, sensörlerini. Ben de tabii o zaman daha yeni kurmay subayım, savaş harekat subayım. Dedim benim bildiğim kadarıyla dedim bütün sistemleri, yazılımı hepsini biz yapacağız dedim. Yani biz dışarıdan almayacağız dedim. Siz gidiyorsunuz ama dedim. O da dedi ki ama dedi sizinkiler dedi son teknoloji değil dedi. Bizimki son teknoloji dedi. Ben de tabii orada yine milliyetçilik ruhum kabardı benim de. Dedim son teknoloji olmasın yeter ki bizim olsun. Bize böylesi yeter dedim. Böyle de bir anım var. Yani o safhaya kadar her aşamada sizi engellemeye çalışıyorlar.
Ama yani yazılımda Türkiye artık bu işi çözdü.
O zamanlar bunlar evet. Hayaldi.
Evet.
Şimdi
evet.
Çok kolay geliyor insanlara belki ama o zamanlar evet. Bunlar hayaldi. Tabii ki bir gemiyi yapmak, sıfırdan tasarlamak, bunun tasarımı milli, her şeyiyle milli. Bizim mühendislerimiz tasarladı. Kolay bir şey değil. Bunun sorumlulukları var. Özellikle dizayn, entegrasyon, inşa, test, tecrübe, performans sorumluluğunu kimse almak istemedi. Bunların hepsini Deniz Kuvvetleri üstlendi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile birlikte. Bu herhalde dünyada başka böyle bir örneği yoktur yani. Yani Deniz Kuvvetleri bunun için özel Milgem Proje Ofisi kurdu. Yani bir şeyi yapmadan önce tasarlamanız lazım. Dizayn bürolarınızın olması lazım. Yoksa fabrikanız olsun ama dizayn büronuz yoksa yani o detaylı tasarımları yapacak.
Yani dizayn derken geminin boyutları, şekli, ondan sonra silah yani, sistemleri.
Yani binlerce sayfa doküman diyebilirim.
Tabii makineleri yani her türlü şeyiyle beraber olacak. Nasıl otomobil dizaynı varsa, nasıl basitçe bir apartman yapıyorsunuz. Bunun şeyleri daireleri, aradaki merdiven boşlukları şeyleri olacaksa gemide aynı şekilde. Yani bir başka gemiyi alıp annen oraya koyamıyorsunuz. Yani şey yok.
Çok ince detay hesaplamalarınız var. Yani yaptınız, suya indirdiniz, yan durabilir gemi. Tabii, eğer kötü tabii. Bir mühendislik varsa arkasında. İstediğiniz performansı yani alamayabilirsiniz.
Hatta şeyi hatırlıyorum ben. Hücum botlar bu kılıç sınıfı yapılırken sanıyorum TCG kılıçtı, hücum bot. Bunun tonajı arttırıldı biraz. Silah sistemi de, topu da galiba ona göre büyütülmüştü. Epeyce uğraştılar onu hizmete sokarken. Bazı değişiklikler yapmışlardı. Onun için rastgele olmuyor yani. Onu
tasarım çok zor bir iş. Arkasında yüzlerce mühendis emeği var. Deniz kuvvetleri
var, şey var değil mi?
Bunu doğru. Kendi personeliyle, kendi gayretleriyle, kaynağıyla başardı.
Şimdi laf lafı açıyor. Aslında konuşacak çok şey yok. Çok da hazır gelmişsiniz biliyorum ama maalesef sürede kısa olunca son soruyu sorayım. Son zamanlarda bir şey ortaya atıldı. İngilizlerden tip 23 fırkateyni alınması olayı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yani şimdi bence konunun 3 ayağı var. Bir, gemilerin teknolojik durumu, lojistik durumu. Bir, deniz kuvvetlerinin artan hareket ihtiyacı. Şu anda 16 fırkaten yetmiyor. Çünkü Mavi Vatan ve ötesinin koruması, dediğim gibi şu anda Libya açıklarında gemilerimiz var. Bir de tarihten alınan dersler var, malumları. Birinci Dünya Savaşı'nda hani parasını verip de alamadığımız gemiler de var.
Yani İngiltere'ye karşı böyle bir...
Yani tabii bu dönemde, bu devirde böyle şeyler olur
ama
mu?
Ama şu var, daha sonradan sanıyorum Bangorlar mıydı, neydi? İkinci Dünya Harbi'nden sonra İngiltere'den aldığımız gemiler var.
Vardır.
Ama şey de neydi o? Osman ve şey fırkateynleri vardı, iki tane. Tarihten iki tane.
Reşadiye.
Reşadiye ve Osman.
Reşadiye ve Sultan Osman'ı evvel.
Sultan Osman, evet.
İki yeni gemi siparişi veriyoruz. İlki yapılıyor Reşadiye.
Parası da ödeniyor. Bitiyor. Parası da ödeniyor.
İkinci gemi aslında Fatih. Fatih'e hiç başlanmıyor. Ama ellerindeki bir gemiye de sipariş veriyoruz. O da Sultan Osman'ı evvel olarak isimlendiriliyor. Ama son anda o zaman Amirallik 1. Lord'u ve donanmanın başı Winston Churchill bunların verilmesini istemiyor.
Harbe giriyorlar
şimdi. Yani Churchill'de böyle bir şekilde anmamızda, filmimizde fayda var.
Peki ne düşünüyorsunuz? Yani bunlar...
Şimdi şöyle, yani gemiler 4900 ton tonajı gelir alırsak bir donanmanın en tonajlı gemileri olacak. Yaşları bizim yaklaşık Barbaroslardan biraz yaşlı, Yavuzlardan biraz genç. Seviyede. Gemiler yarı ömür modernizasyonu görmüş. Tabii bize yenilerini vereceklerse daha iyi ama şu da var. Geminin harpun hariç...
Yani yenilerini hiçbir... verir mi? Şimdi var işte.
Ya orada pazarlık masasında konuşulması lazım. Yani gemilerin... üzerindeki silah sistemler harpun hariç bizde yok. Ama bunlar uygun bir fiyata, makul bir fiyata, lojistik desteğiyle birlikte verilirse, çünkü deniz kuvvetlerinin biliyorum daha fazla gemiye ihtiyacı var. Bu geçiş safhasında 10-15 yılı için geçiş safhasında alınabilir diye düşünüyorum.
Evet.
Ama kendi gemilerimizin ve özellikle de TF-2000'in artık bir an evvel inşasına başlanması şart.
Peki, teşekkür ederiz.
Teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağ olunuz. Emekli Denizkurmay Albay, araştırmacı yazar Mustafa Haluk Bay baş konuğumuzdu. Efendim, bu haftalıkta Mavi Vatan'ın sonuna geldik. Gelecek hafta pazartesi günü Türkiye saatiyle 16.05'te buluşuncaya dek hoşçakalın. Mavi Vatan